Merhaba, ben Bahar. Yazarıyla Konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla, bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır. Nihan hoş geldin.
Hoş bulduk Bahar.
Ne okuyorsun bu aralar?
Valla ben çocuk kitabı okumayı çok seviyorum. Özellikle çocuklar için felsefeyle tanıştıktan sonra bol bol çocuk kitabı okumaya başladım. Bu aralarda karikatürlere merak saldım. Beyçak'ın çocuklar için hazırladığı karikatür kitapları var. O kitapları okuyorum. Böyle çocukların yetişkinlere ve dünyaya eleştirel baktığı bir kitap serisi. Çok hoşuma gidiyor. Onun dışında tabii böyle anne baba çocuk ilişkileri üzerine odaklanan, çocuk öğretme ilişkilerine odaklanan birkaç kitabı bu aralar takip ediyorum. Aleyta Salter'ın Bilinçli Bebek bunlardan biri. Alfie Kohn çok sevdiğim bir yazar. Koşulsuz Ebeveynlik kitabını çok beğeniyorum. Bu aralar bunlara sık sık dönüp bakıyorum.
Şimdi sen tabii birazdan bahsedeceğiz. Uzmanlığın nedeniyle de biraz bu kitaplara ağırlık veriyorsun ama genelde kitaplarla aran nasıldır? Özellikle hep bu türleri mi okursun ya da seçtiğin, okumak istediğin farklı türler var mı? Bunlarla ilgili bir rutinin, düzenin var mıdır?
Ya aslında kitaplarla iç içeyim tabii. Hem işte yaptığımız araştırmalar bakımından. Şimdi öğretmen yetiştirme sürecindeyiz. Öğretmen adaylarına çok çok önerimiz oluyor. Çoğunlukla tabii ki pedagojik kitaplar okuyorum. Ya da çocuklar için felsefeyle aslında söz edeceğiz. Onunla da ilgili konuşacağız. Çocuklar için felsefeye yönelik kitapları tercih ediyorum. Ama hani sıklıkla çocuk kitaplarını okuyorum. Özellikle yeni çevrilen böyle nitelikli çocuk kitapları var. Onları takip ediyorum. Biraz romanlar geri planda kalıyor yaşamımda. Özlüyorum roman okumayı. Fakat yani elimde bu kitapları gidiyor. İşte böyle öğrenmek, araştırmak ve bol bol önermek için biraz romanlar yaza kalıyor diyeyim.
Kitaplar da o kadar çok ki zaten böyle okumak istediğimiz kitaplar değil mi?
Evet. Kesinlikle çok da güzel çeviriler var. Yani ulaşamadığımız kitap neredeyse kalmayacak. Yani çevrilmemiş kitap. Hakikaten çok nitelikli kitaplar var. Çok memnunum bu durumdan. Kitap ücretlerinin artmasından memnun değilim ama özellikle öğrencilerimi düşündüğümde ama yine de okumaya gayret ediyoruz.
O evet, maalesef hepimizin kanayan bir yarası bu aralar. Çok tatsız bir durum, çok üzücü bir durum. Umuyoruz ona da bir çözüm gelir. Bundan sonrası düzelir. Çünkü gidişat kötü gerçekten. Özellikle öğrenciler için sen de ne güzel söyledin. Yani kitap alımı. Belki bu vesileyle diyorum ki ben kütüphanelere bir yönelme başlar tekrar. Ne güzel olmaz mı?
Çok haklısın. Çünkü orada da ya çok güzel kütüphaneler var aslında. Keşfetmediğimiz, bilmediğimiz. Ankara'da da öyle. Mesela geçen Adnan Tüken kütüphanesi vardı. Oraya gittim. Ne kadar güzel bir kütüphane. Ve çok zengin kaynaklara da sahip. Böyle bir alışkanlığımızı da geliştirmemiz iyi olur tabii ki.
Evet, orası güzel etkinlikler de yapıyor. Belki takip ediyorsundur. Kitap okuma etkinlikleri yapıyorlar. Ben de çok hayranlıkla takip ediyorum onları.
Evet evet. Mesela Ali Dayı var. Çocuk kütüphanesi. İzleyenlere orayı da önermiş olalım. Orada da özellikle çocuk kitapları yer alıyor. Burada da çocuklarla birçok etkinlik yapılabilir. Çocuk kitaplarına daha kolay ulaşılabilir.
Şimdi biraz önce bahsettin sen. Senin çocuklar için felsefe alanında çalışmaların var asıl. Bu yönde bir uzmanlığın var. Hatta öğretmenler için Çocuklarla Felsefe Rehberi isimli bir kitabın ve yine Ne Uzak Ne Yakın isimli bir de çocuk kitabın var bu konuyla ilgili doğrudan. Şimdi senden biraz biz bunu dinlesek. Nedir bu çocuklar için felsefe? Neler yapmak gerekir? Çocuklarla birebir olan veliler, işte öğretmenler, bunlara neler tavsiye edersin bu konularda?
Çocuklar için felsefe böyle düşünme becerilerini, çocukların düşünme becerilerini geliştirmek için sınıflara girmiş bir yöntem aslında. 70'li yıllarda Amerika'da böyle yolculuğuna başlamış. Temel olarak yaptığımız şey öğretmen rehberliğinde bir felsefe sorusu etrafında çocukların tartışmalarını sağlamak. Çocuklar işte arkadaşlığın ne olduğunu, mutluluğun ne olduğunu, dostluğun ne olduğunu çoğunlukla da bir kitaptan yola çıkarak, bir çocuk kitabından yola çıkarak tartışıyorlar. Öğretmen de bu süreçte çocuklara sorular yöneltiyor, onların görüşlerini alıyor. Çocukların görüşlerinin işte ortaya çıkmasını, farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve bu görüşlerin de çarpışmasını, çatışmasını sağlıyor. Yani bir tartışma ortamı oluşturuyor. Genel olarak yaptığımız bu. Benim de öğretmenler için hazırladığım kılavuz kitapta ve çocuklar için felsefe nedir, ne değildir? Biraz bundan bahsediyorum ama bolca içerisinde uygulamalar var. Yani sınıfa nasıl taşınabilir bu? Aynı zamanda hani hangi etkinlikleri kullanabilirler öğretmenler, hangi kitapları kullanabilirler? Bunun için bu çocuklarla felsefe yaparken kendilerini nasıl geliştirebilirler? İşte felsefe hayatımızın neresinde? Pek çok başlığı olan bir kitap. Sadece öğretmenler değil, anne babalar için de fikir verici olabilir. Ama daha çok tabii ki sınıf uygulamaları yer alıyor bu kitabın içinde. İşte dediğim gibi çocuklar için felsefeyle tanıştıktan sonra çocuk edebiyatı da hayatıma hızlı bir giriş yaptı. Bol bol kitap okudum, çocuk kitabı ve beni yazmaya yönlendirdi. Ne Uzak Ne Yakın'da Schopenhauer adlı filozofun bir metaforundan yola çıkarak yazıldı. Onun kirpi metaforu var. Kirpi metaforunun çocuklar için dönüştürerek bir hikaye oluşturdum. Yakın olmak, yakın arkadaşlık, insanlar arasındaki mesafelerle ilgili bir öykü, heyecanlı, sevimli bir öykü diye anlatabilirim.
Ne Uzak Ne Yakın'ı okul öncesi olarak mı tanımlayabiliriz sanki?
Okul öncesinde de kullanılabilir ama ilkokul düzeyinde de pek çok sınıf çocuk bu kitapla tanıştı. Ama ben işte çocuk kitaplarıyla tanışınca yaşsız kitap diye bir kavramla da tanıştım. Aslında bazı kitapların hakikaten yaşı yok. Bazen ne uzak ne yakını okuyan yetişkinler kendilerine çok yakın buluyorlar. Biz de buna benzer sorunlar yaşıyoruz. Yani bu mesafeyi korumak, arkadaşlar arasındaki mesafeyi korumakla ilgili hakikaten bize de hitap ediyor diyorlar. Dolayısıyla yaşsız kitap olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum.
Bizim zaten yazarıyla konuşanların içinde bir de çocuk kitapları kulübümüz var. Bu kulüpte biz çocuk kitabı okuyoruz bir grup yetişkin ve o kitapları da yazarıyla konuşuyoruz. Dediğin gibi biz de okuyoruz zaten. Yani büyükler de aslında çocuk kitabı seviyor ve okuyor. Hatta bazı kitaplar bize böyle çok dokunuyor da. Çok da iyi geliyor. Senin kitabın da bana çok dokunan bir kitap oldu. Böyle o arkadaşlığın hani yakın mesafe, araya mesafe koymak, yakın arkadaşlık. Bunlar çok anlamlı şeyler. Çocuklar için de öyle. Şimdi biraz önce söyledin sen öğretmenler için olan hazırladığın rehber niteliğindeki kitapta da dedin ki arada sorular var, yönlendirmeler ve etkinlikler var. Bunda da aynı şekilde sorular var yine. Yani okurken çocuğa yöneltilebilecek sorular var ve bu sorular aslında kitabı okuyanla çocuk arasında böyle bir etkileşim de sağlıyor. Benim oğlum artık büyüdü gerçi ama onu büyütürken ben bu duyguyu çok yaşamıştım. Ona kitap okuduğum o anlarda mesela gündüz, gün içerisinde dile getiremediği şeyleri kitaplar üzerinden sohbet ediyorduk biz. Bunları dile getiriyordu. Bunları çok kıymetli buluyorum bu anlamda. O yüzden şimdi çocuklara kitap okuyan yetişkinler için sence buna dikkat etmeleri gereken, bu kitapları okurken dikkat etmeleri gereken bir noktalar var mı? Onlara tavsiyelerin neler olur?
Ya hakikaten çok önemli bir yeri var. Çocuk kitaplarının, çocukların kitaplarla büyümesinin ve onların hayatında pek çok işlevi var aslında. Yani o yüzden bu çocukla birlikte kitap okuma aktivitesini çok önemsiyorum ben. Ancak bir bakıyorsunuz ki böyle gece yatmadan önce yapılan bir aktiviteymiş gibi düşünülüyor. Sonra işte çocukların böyle uykusu geliyor. Belki o kitap üstüne yeterince konuşup düşünemiyorlar. Dolayısıyla böyle yatma vakitlerinde tercih etmemek daha doğru olabilir. İlk aklıma gelen. Onun dışında şunu önemsiyorum ben. Hani çocuklarla felsefe yaparken de seçtiğimiz kitapların didaktik olmaması gerektiğini söylüyorum. Yani çocuğu düşündürsün. Böyle hani çocuğa parmak sallayan, öğüt veren bir davranışı, bir doğru davranış belirleyip bu doğru davranışı yapmaya yönlendiren kitaplardan uzak durabiliriz. Yani amacına uygun olarak bunlar da zaman zaman kullanılabilir ama düşündürücü, nitelikli çocuk kitaplarının, daha böyle hani zihin açıcı çocuk kitaplarının daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mesela bir edebi zevk geliştirmek açısından. Bir de bu tarz kitaplar böyle çok katmanlı oluyor. İşte bilirsiniz Küçük Prens, hani biraz somutlaşsın diye söylemiş olayım. Yani her okuduğunuzda farklı bir şey keşfedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir keşif yolculuğu olmalı çocuklarla anne babalar arasında. Kitabın tadını çıkarmak çok önemli bence. Belki önce çocuğun merak ettiği işte görseller olabilir ya da merak ettiği sorular üzerinden paylaşımlar yapılabilir. Sonra da sonraki aşamalarda da kitabı çocuklarla birlikte keşfe çıkabiliriz. Senin de söylediğin gibi aslında çocukları tanımamız için de bu. Çocuğun kendini tanıması için de bir vesile olabiliyor. Mesela karakterler üzerinden konuşabiliyoruz. Her zaman çocuklar duygularını tanımlayıp ifade edemiyorlar ama karakterler üzerinden bunu yapabilirler. Yani mesela senin karakterle, işte hikayedeki karakterle benzer özelliğinle sen olsaydın ne yapardın gibi. Mesela problem çözme becerilerini geliştirmek açısından ya da eleştirel düşünmelerini sağlamak açısından da kitaplar oldukça işlevsel. Yani kahramanın bu görüşüne katılır mısın, katılmaz mısın, neden demek. Kitabın temel kavramı arkadaşlıksa, sevgiyse bu kavramlara ilişkin sorular sormak. Yani bunlar aynı zamanda soyut düşünme becerisini de geliştiriyor. Ya da yaratıcılıklarını geliştirecek sorular sormak, yeni bir son yazmak, bir farklı bir başlık koymak kitaba. Tüm bunlar çocukların becerilerini de geliştirecek. Bazen de bu sorular olmaksızın herhangi bir beceri geliştirmeyi düşünmeksizin edebi bir zevk kazandırmak, estetik bir anlayış kazandırmak için de çocuk kitapları çocuklarla birlikte okunabilir. Yani bu anlamda ileriki yaşları için onlara rehber olmak çok kıymetli bence.
Felsefe deyince biz büyükler böyle bir ürküyoruz. İşte çocukla felsefe kelimesi yan yana gelince de ya nasıl oluyor diye bir düşünüyor insan ama bu sanki bizim felsefenin ne olduğunu tam bilmememizden de kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Şimdi biraz önce söyledin işte o didaktik kitaplar ama bu çocuklar için felsefede benim bildiğim kadarıyla daha sorgulamaya yönelik kitaplar var değil mi?
Yanlış söylemeyeyim. Doğru. Yani tabii ki bizim felsefeyle yeniden tanışmamız gerekiyor. Çünkü felsefeyi işte filozofların görüşlerini ezberlemek ya da felsefe tarihine eşdeğer tutuyoruz. Ama felsefe aynı zamanda bir düşünme biçimi, düşünme yolu. Yani elbette ki filozofların görüşleri kıymetli, onlara dönüp bakmak, onları okumak, buna ihtiyacımız var. Fakat onun bir düşünme yolu, düşünmeyi geliştirici bir araç olduğu, bir düşünme eğitiminin bir parçası olduğunda aklımızda bulundurmamız gerekli. Kaldı ki yani filozofların ifadeleri bazen anlaşılması güç olabilir, dilleri ağır olabilir, anlamakta zorlanabiliriz. Ama yaşamla iç içe, yaşamla bağlantılı, yaşamımızda önemli olan pek çok soruyu üzerine düşündüler onlar da. Mutlulukla ilgili düşündüler, hayatın anlamıyla ilgili düşündüler. Bunlar hepimizin yaşamıyla iç içe aslında. Yani felsefe yaşamımızla iç içe. Yani sırça bir köşkte değil, bizden uzakta değil, yanı başımızda. Tam da yani hani çocuklarla yaptığımız bu. Tanıttığımız felsefe onlara bu.
Peki bu anlamda hem yetişkinlere hem de çocuklara tavsiye edebileceğin kitaplar var mı?
Yetişkinler için, yani çocuklar için felsefeyi anlamak, özellikle anne babalar için hani hangi işte filmi üzerinden konuşup yaparız, hangi kitap üstünden konuşup yaparız sorularına cevap bulacakları bir kitap önerebilirim. Jana Morlo'nun Filozof Çocuk adlı bir kitabı var. Mesela onlar için bir rehber olabilir anne babalar için. Onun dışında anne babaların da tabii ki felsefeye aralarında mesafe koymaması gerekiyor. Felsefeye giriş kitapları okumak, çok güzel nitelikli kitaplar var. Okudukları edebi eserlerdeki felsefi soruyu, sorunu görmek, temel kavramı, o büyük kavramı görmek. Yani onların da bu anlamda düşünmeye bir egzersize ihtiyacı var. Aynı zamanda çocuk kitaplarını da takip edebilirler. Mesela Asalind'in Kum Kurdu kitabı, hani başucu,
ne severim onu.
Başucu kitaplarımızdan biri. Onun dışında Arnold Lobel'in kitapları, çocuklarla felsefe yapmaya çok uygun. Leo Leoni'nin kitapları, işte Frederick mesela, Peter Reynolds'in kitapları. Bunlar çok önemli isimler çocuk kitapları açısından. Hem çocukların okuyabilecekleri, hem velilerin okuyabilecekleri, hem de ikisinin birlikte okuyup tartışabilecekleri, üzerine düşünebilecekleri kitaplar bunlar.
Çocuklar için felsefe son yıllarda aslında çıktı değil mi? Son 5-6 yıldır biraz böyle sanki duyuyoruz. Çünkü Arda küçükken hatırlıyorum yoktu. Yani o zaman bu kadar bilmiyorduk biz bunları. Kum Kurdu'nun baskısı yoktu hatta. Biz böyle kendi aramızda bir grup anne bu kitabı bulmaya çalışmıştık epeyce bir. Çocuklara okumak istediğimizden. Evet. Evet, sonradan Allah'tan Pegasus bastı bunu, tam yetişti
o arada. Hatırlıyorum o dönemleri.
Ya evet, yani böyle ben o kadar sevinmiştim ki o seriyi bulduğuma. Hemen böyle Arda ile bizim de ilk okuduğumuz bu anlamda bir seriydi o. Ben kendim kaç kere okudum hatırlamıyorum. Yani bir kitabı birden fazla okuduğum çok nadirdir benim. Kum Kurdu onlardan biridir. Çok severim ben de.
Çok haklısın, hak ediyor.
Çok, evet, gerçekten öyle. Senin peki bugüne kadar hem bir yetişkin hem de çocuk Nihan olarak sevdiğin ya da başucu kitabım dediğin kitapların hangileri?
Şimdi mesela hani Kum Kurdu'yu, Kum Kurdu'nu ben de bir başucu kitabı olarak ilan edebilirim. Onun dışında şeyi de çok seviyorum ben. Böyle hani kişisel gelişim, psikolojiyle ilgili kitapları. Bu David Burns'ün bir kitabı var, İyi Hissetmek. İşte Psikonet Yayınları'nın kitapları var bu anlamda, çok kıymetli. İyi Hissetmek kitabı sık sık dönüp baktığım bir kitap. Hakikaten kişinin kendini iyi hissetmesi üzerine çok güzel açıklamaları, alıştırmaları olan bir kitap. Zaman zaman işte düşünme hataları, bilişsel çarpıtmalar yapıyoruz. İşte bazı şeyleri abartıyoruz, bazı şeyleri aşırı genelliyoruz. Bazen işte felaket tellallığı yapıyoruz. Tüm bu düşünme hatalarını gözler önüne seren bir kitap. Aynı zamanda bunları yani bu otomatik düşüncelerin yerine koyabileceğimiz mantıklı düşünceler konusunda öneriler sunan bir kitap. O yüzden bu kitabı sık sık dönüp bakıyorum.
Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Nihan, katıldığın, geldiğin için. Çok güzel bilgiler edindik senden. Sağ olasın.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Kitaplar hakkında konuşmayı bayılıyorum zaten. Programında bu anlamda çok keyifli ve doyurucu, zihin açıcı. Elinize, ellerinize sağlık.
Teşekkür ederiz. Bir gün yeni kitaplarında yeniden ağırlarız seni.
Çok isterim.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.